Ayrım 3. Bir Hristiyan Masalı. Minege'ye Kırık Kanat. Sayfa 39. Hristiyanlığın kurumsal yapılanması. Büyük Konstantin, Roma'nın ilk Hristiyan imparatoruydu ama Hristiyanlığı kabul eden ilk devlet Roma değil, 301 ile 314 yılları arasında Hristiyanlığı ilan eden Ermenistan'dı. 330 yılında Hristiyanlık henüz mezheplere bölünmemişti. Teolojik anlamda meşruiyet temsilcileri tarih sırasına göre Antakya, İskenderiye ve eski Roma kiliselerinin ruhban bilginleri ve önderleri de bu kiliselerin patrikleriydi. Eski Yunanca'da baba, aile reisi anlamına gelen patrikarkes sözcüğünden türetilen, makama seçilen patrikler arasında hiyerarşi yoktu. Birinin fetvası diğerine üstün değildi. 324 yılında Büyük Konstantin'in İznik'te topladığı ilk konsilde kararlaştırılan protokol önceliği her ne kadar Roma, Antakya, İskenderiye diye sıralansa da bu tümüyle onursal bir hiyerarşiydi. Her üç kilise ile önderleri meşru din yönderliğinde henüz eşit önem ve yetki sahibiydiler. Ne var ki İsa'nın yeryüzündeki varlığına ilişkin son kalıtların, kutsal emanetlerin bağrına gömüldüğü Nova Roma'nın hem ilk Hristiyan İmparator Büyük Konstantin'in kurduğu emperyal başkent hem de doğudan batıya genişleyen Hristiyan dünyanın merkezi olarak meşru kiliselerin arasına katılması hatta önderlik iddia etmesi kaçınılmazdı. Keza Hristiyanlığın doğduğu toprakları temsil eden Kudüs Kilisesi de bu meşruiyet dışında bırakılamazdı. Büyük Konstantin'in kutsallığın sadece temsil ögesi olduğu stratejik tercihlerini batıdan doğuya kaydırdığını izlemek için hükümranlığının önemli yıl dönümlerini nerede kutladığına bakmak yeterliydi. Tahta çıkışının 20. yılını yücelten Vigenalia törenleri batıyı unutmadığını göstermek amacıyla eski Roma'da yapılmıştı. 25. yılını bizzat kurduğu yeni Roma'nın resmi açılışına denk getirmişti. 30. yıl Trigenalia törenleri için Kudüs'ü seçti. Aradan geçen 5 yılda koyu bir dindar olmuştu. İstanbul'da hem Hristiyan hem de pagan tapınaklarda kutlanan gümüş jübilesinin aksine Kudüs'teki tören baştan sona Hristiyan geleneklerine göre yapıldı. 2 yıl sonra 22 Mayıs 337'de öldü. Birleşik Roma tarihinin sonuncu Hristiyanlık tarihinin ilk imparatoru Büyük Konstantin, 31 yıllık hükümranlığının son çeyreğinde Yunanca Resullere eşit anlamına gelen İsa Postolos ünvanını kullanıyordu. Bizzat hazırladığı cenaze ve defin mizanteniyle taşıdığı ünvan hayallerinin ötesinde Resul gerçekliği kazandı. Lal rengi kaftan giydirilen cenazesi altın bir tabuta yerleştirilip Büyük Saray'ın tören salonundaki yüksek bir kaidenin üstünde tam 3 ay bekletildi. Çünkü yerine oğullarından hangisini geçeceği belirsizdi. İmparatorluğun acil işleri ve saray törenleri bu 3 ay boyunca sanki yaşıyormuş gibi onun adına yapıldı. Sonunda kendisinden sonraki kardeş kavgasında öldürülecek ilk oğlu Konstantinus kaldırdı cenazesini. Defin töreni olağanüstü imparatorun tam istediği gibi olağanüstü bir merasimdi. Muazzam kafileye savaş giysilerini giymiş Roma lejyonlarının başında oğul Sezar Konstantius öncülük ediyordu. Ardından mızraklı lejyonlar ve ağır piyade birlikleriyle çevrili Büyük Konstantin'in altın tabutu geliyordu. Büyük saraydan çıkan tören kafilesi hipodromu kuzeydoğusundan dolanarak Milyon taşına doğru yürüdü. Oradan Mese, divan yolunu izleyerek yapımı tamamlanan Resuller Kilisesi Havariyon'a vardı. Tarihçi Emesalı Ösebios, tarihin en büyük imparatorunun anıt mezarı için şunları yazdı. Büyük Konstantin, kabir mekanını Resullerle aynı kutsallık katını paylaştığını gösterecek yer ve konumda düşünmüştü. Kiliseye 12 Resul'ün anısına, dinin dayanağı 12 kutsal abide niyetini 12 lahit yaptırdı. Ortalarına kendi lahdini koydurdu. 4. yüzyılda Ayasofya'dan sonraki en büyük yapı olan Havariyun, Resuller Kilisesi 550 yılında İmparator Justinianus tarafından yenilendikten sonra 1453'e kadar Doğu Roma, Bizans İmparator ailelerinin kabristanı olarak kullanıldı. 1461'de tamamen yıkılan kilisenin yerine Fatih Camii yapılmıştır. Büyük Konstantin'in lahdi ve diğer 12 lahdin 1209'daki Haçlı Talanı sırasında tahrip edildikleri bilinmektedir. Hristiyanlık dogmalarını saptayan ve öğretisine yön veren küresel, ekümenik din kurultaylarından ilki, önceki sayfalarda yer aldığı gibi 325 yılında Büyük Konstantin'in başkanlığında yapılan İznik, Nikaya Konsili'ydi. İkinci Ekümenik Konsili Hristiyan aleminin başkenti Nova Roma'da toplamak, 381 yılında Birleşik Roma'nın sonuncu imparatoru Theodosius'a nasip oldu. Aradan geçen zamanda başkent, hem Yeni Roma hem de kurucusunu anımsatan Konstantinopolis, Konstantin'in şehri diye anılır olmuştu. İlerleyen çağlara popüler adı Konstantinopolis kalacak, Yeni Romalığı ancak tarihine atıf yapıldığında daha az kullanılacaktı. 381'de İstanbul'da toplanan 2. Ekümenik Konsil'e katılanların hepsi Doğu kiliselerinin temsilcileri olup Batı'dan hiçbir ruhban gelmemiş, Roma ve Milano kiliseleri de yoktu. Hristiyanlık öğretisindeki dogma ve doktrin çatışmaları iktidar çekişmesine dönüşmüş, hizipçilik başlamıştı. İznik Konsili'nde saptanan dogmaları ön kabulle başlayan İstanbul Konsili'nde Konstantinopolis ve Kudüs kiliseleri patriklik düzeyine yükseltilerek Roma, Antakya, İskenderiye'nin yanı sıra teolojik meşruiyet tanındı. Patriklerinin yetkileri de ilk üçünün yetkilerine eşitlendi. Hristiyanlığın meşru temsilcilikleri yeni protokol sıralamasında Roma, Konstantinopolis, İskenderiye, Antakya ve Kudüs kiliseleri diye sayılıyordu. Başka bir deyişle Yeni Roma, diğer kiliselerin tarihsel önceliklerini atlayarak önem skalasında Kadim Roma'dan hemen sonraki ikinci sıraya oturmuştu. Yeni sıralamayla Hristiyanlığı tüm hizip çekişmelerine karşın 600 yıl daha aynı çatı altında tutacak beşli hükümet, Pentarşi yönetimine geçiliyordu. 381'deki Konstantinopolis Ekümenik Konsili'nin saptadığı dogma hükmündeki 7 kutsal kuraldan üçüncüsü şöyleydi. Konstantinopolis Patriği, Roma Patriği'nden sonra ikincidir. Bununla birlikte Roma Patriği'nden sonra gelen Konstantinopolis Patriği'nin onursal önceliği vardır çünkü temsil ettiği kent Yeni Roma'dır. Konstantinopolis Patriği'ne verilen işte bu onursal öncelik, Hristiyanlığın birincil makamı iddiasını taşıyan eski Roma Patrikliğinin elbette tepesini attırdı. Ama yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü hepsinin üstündeki otorite, Hristiyan aleminin bir numaralı gerçek egemeni, Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi Pontifex Maximus liderlik unvanıyla anılan Roma İmparatoruydu. Hristiyanlık öğretisinin meşru dayanağı, beşli hükümeti oluşturan ve yeryüzünde İsa'nın temsilcisi sayılan beş patrikten biri, kurallara aykırı davrandığı, günaha girdiği ya da suç işlediğinde kendisini yargılayabilecek tek merci Pontifex Maximus imparatordu. Onun da payitahtı artık Konstantinopolis'ti. Başka bir deyişle Hristiyanlığın güç merkezi ister istemez İstanbul olmuştu. Roma İmparatorluğu Theodosius'un 395 yılında ölümüyle iki oğlu arasında bölündü. Batı'nın imparatoru Honorius, İtalya'da Ravenna'yı başkent yaptı. Arkadius ise Doğu İmparatoru olarak Konstantinopolis tahtına oturdu. Ne var ki Batı Roma İmparatorluğu sonuncu imparatoru Flavius Romulus Augustus'un Germenlere esir düşüp sadece 10 ay kalabildiği tahttan feragat etmesiyle çöktü. Doğu İmparatoru Zenon, Roma emperyal otoritesinin yegane meşru varisi oldu. Küçük Asya'nın zengin kaynaklarıyla istikrarını koruyabilen Doğu Roma, çöken Batı'nın önce Afrika'da sahipsiz kalan bazı topraklarını kendi sınırlarına kattı. 451 yılında toplanan Kalkedon, Kadıköy Konsili, Konstantinopolis Fener Patrikliği'nin daha beşli hükümet kiliseleri arasına katılmadan kullanmaya başladığı ekümenik unvanını resmen tanıdı. Yeni Roma tahtında 527 yılından 565'e kadar hüküm süren İmparator 1. Justinianus, Avrupa'yı fethi çıkarak İtalya başta olmak üzere Batı Roma'nın yitirdiği pek çok eyaleti kuzeyli istilacılardan geri aldı. Doğu ile batısı yeniden birleşen Roma İmparatorluğu neredeyse eski sınırlarına kavuştuktan sonra tüm Akdeniz havzası Greko-Romen sanat ve kültürünün etkisi altına girdi. Konstantinopolis dünya başkenti olarak en parlak dönemini yaşadı. Justinianus hukuk ve devlet yönetiminde yaptığı reformlarla Antik Roma'nın sonuncu büyük imparatoru olarak tarihe geçti. Ne var ki varisleri Justinianus'un yeniden kurduğu bütünlüğü ve egemenliği sürdüremediler. 8. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'da İsa'yı çarmıha gerdirten ırktan olmak suçlamasıyla Yahudi düşmanlığı başlamış ve İslamiyet henüz 100 yaşındaydı. Büyük Konstantin'e atfedilen sahte vasiyet ortaya çıkana kadar İsa'nın öğretisine iman edenlerin hepsine Hristiyan deniyordu. Sahte vasiyet sadece Hristiyan alemini Ortodokslar ve Katolikler olarak bölmekle kalmadı, kin ve kanı beraberinde getirdi. Avrupa'yı şahrem şahrem yaracak ve hepsi Roma'daki Katolik Papa'nın cismani erki, potestas, Latince hüküm yetkisi. üzerinden yapılacak uzun bir savaş tarihinin başlangıcı oldu. Doğu Roma İmparatorluğu yepyeni İslam imanıyla kuşanıp Konstantinopolis'i iki kez kuşatan, birinci kuşatma 674-678, ikinci kuşatma 717-718. Emevi ordularını geri püskürtmek için savaşmaktan yorgun düşmüştü. İmparatorluk zayıflamışken ortaya atılan sahte vasiyet, elbette Konstantinopolis patrikliğini de en güçsüz döneminde hazırlıksız yakaladı. Sahte vasiyet, edindikleri iktidar gücünden öteye basit siyasetçilere dönüşen papalardan bazıları, bu gücü ellerinde tutma hırsıyla tüm kutsal ve vicdani ilkeleri çiğnemeye hazırdı. Zaten çiğnediler de. Kanlı katiller, zalimler ve sapkınlar papa külahı giyip papalık tahtına oturdu. Önce Bogomil müminler, ardından protestanlar tam da Katolik kilisesinin yozlaşmış iktidarına isyanla yeni mezhepler kurup başkaldırdılar. Ve bedelini, örneğin Bogomiller resmen soykırıma uğrayarak protestanlar muazzam katliamlarda kırılarak ödediler. Büyük Konstantin'in sahte vasiyeti, tarihte aynı tanrıya inanmışlara söylenen en büyük yalan olmakla kalmadı, sevgi ve barış diye tanımlanan İsa'nın kutsal öğretisine de en büyük ihaneti etti. Hristiyanlığın insanları sevmek ve bağışlayıcı olmak koşuluna dayalı temel felsefesinin tam tersini, müminleri birbirine düşürdü, imanı böldü. Sahte vasiyetin ortaya çıkışı. 8. yüzyılın ortalarında Doğu Roma İmparatoru 5. Konstantin, büyük bir komutan olmasına karşın Hristiyanlıkta tapınma objesi haline gelen resim, heykel ve ikonaları yasakladığı için ruhban sınıfı tarafından nefret ediliyor, Konstantinos, Kopronimos, Boklu Konstantin diye anılıyordu. Boklu Konstantin, put kırıcı politikasını salt doğu kiliselerini uygulamakla kalmamış, imparator olarak hiç ilgilenmediği batı eyaletleri ve Roma patrikliğine de empoze etmeye kalkmıştı. Böylece İtalyanların Papa dediği Roma Patriği ile birlikte Papa'nın ruhani liderliğine bağlı tüm müminleri de karşısına aldı. 753 yılında Batı Roma'nın başkenti Ravenna, Germen soyundan Lombardların eline geçti ve imparatorluk Kuzey İtalya'daki son kalesini kaybetti. Savunmasız kalan kadim Roma, düşmana adeta terk edilmişti. Papa Stefano, üst makamı Konstantinopolis'teki imparatorundan yardım istedi. Boklu Konstantin, ordu göndermek yerine papayı kendi adına arabuluculuk yapmakla görevlendirip Lombardlarla anlaşma zemini aramayı tercih etti. Güney İtalya hala Doğu Roma'ya bağlı imparatorluk topraklarıydı ama kuzeyde düzenli aralıklarla Germenlerin saldırısı ve talanına maruz kalan halkıyla Batı Roma uzun zamandır emperyal otorite boşluğu yaşıyordu. Sonuncu imparatoru Romulus, Augustus'un feragatinden beri bahtsız kalan Avrupa, kendilerini kral ilan eden çapulcuların iştahına terk edilmişti. Konstantinopolis çok uzaktı ve Hristiyan aleminin en üst makamı Doğu Roma imparatorları Batı Roma'yı savunamıyorlardı. Hristiyanlığın beşli hükümetini oluşturan meşru beş patrikhaneden Avrupa'yı temsil eden Roma'daki papalık makamı da korumasız kalmıştı. Hristiyan batıya, batılı bir imparator ve Roma papalığını Konstantinopolis'ten bağımsız dini liderlik makamı yapacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Doğu Roma imparatorları Büyük Konstantin'den bu yana Tanrı'nın doğrudan temsilcisi Pontifex Maximus olarak Hristiyanlık aleminin reisi ve tüm patrikler gibi Roma'daki papayı da atama, yargı ya da azil makamıydı. Dolayısıyla Roma patrikliği demek olan papalığı Konstantinopolis'teki imparatorun otoritesinden çıkaracak olan düzenleme ancak ve yine imparator tarafından yapılabilirdi. Boklu Konstantin'in kendi otoritesini kendi eliyle ilgası beklenemeyeceğine göre Roma imparatorlarına kim Hristiyanlık aleminin en üst makamı Pontifex Maximus unvanını verdiyse onun geri alması gerekiyordu. Papalığı Konstantinopolis'in otoritesine bağlayan hükmü. O da Hristiyanlık aleminin tartışılmaz önderi, kurucu imparatoru Büyük Konstantin'den başkası olamazdı. Boklu Konstantin'in arabulucu tayin ettiği Papa Stefano, işgalci Lombardlarla anlaşmaya çalışmaktansa hem kendi makamını hem de Avrupa'yı Doğu Roma'nın hükümranlığından azat edecek bir çözüm peşine düştü. Papa'nın danışmanları dahice çözümü bulmakta gecikmediler. 400 yıl önce ölen Büyük Konstantin'in elinden sahte bir vasiyet yazacaklar ve Papa'yı doğudaki imparatorluğun vesayetinden azat edecek belge sanki tarihin tozlu raflarında kaybolmuş da yeni bulunmuş gibi yapılacaktı. Ama sahte belgeyi bilinen bir referans yokluğunda hiç olmazsa inanılan bir referansa dayandırmak gerekiyordu. Danışmanların aklına Büyük Konstantin'in hükümranlık zamanına denk gelen 314 ile 335 yılları arasında papalık yapmış ancak imparatorun bizzat düzenlediği iki din kurultayına 314'te Arles Konsili ve 325'te 1. Ekümenik İzlik Konsili ile katılmamış eski Roma Patriği Silvestro'ya atfedilen tepeden tırnağa uyduruk bir efsane geldi. Bu efsaneye göre Papa Silvestro, Birleşik Roma İmparatoru Büyük Konstantin'i ölüm döşeğinde Hristiyan olarak vaftiz eden kişiydi. Papalık danışman ve hat ustaları işte bu efsaneyi allayıp pullayıp Büyük Konstantin'in eliyle Kadim Roma'nın ilk papası Silvestro'ya teslim ettiği bir vasiyet biçiminde sanki çok eskiden yazılmış gibi kaleme aldılar. 10 sayfalık sahte belgenin tarihlendirilmesi 1. bölümü 315, 2. bölümü 317 yılında yazılmış gibi yapıldı. Papa Stefano, 753 yılını 754'e bağlayan kara kışın ortasında Alp dağlarını aşıp Fransa'ya, Frank kralı Kısa Pepin'in Pontion'daki sarayına gitti. Niyeti yepyeni bir ittifakla hem Konstantinopolis'teki imparator ve dini vesayetinden kurtulmak hem de papalık hükmünü güçlendirmekti. Kendisini çok iyi karşılayan kral tarafından 4 ay boyunca ağırlanan Papa Stefano, görüşmeler sırasında Kısa Pepin'i tarihe Donatio Constantini, Büyük Konstantin'in bağışı olarak geçecek sahte belgeyi ilk kez gösterdi. Sahte vasiyetinde Büyük Konstantin'e epeyce cömertlik yaptırılmıştı. Metinde yer alan Aziz Resul Efendilerim Petrus ve Pavlus'un selefi, Roma kentinin ekümenik patriği ve babamız Aziz Silvestro'ya ve kendisinden sonra haleflerine ki onlar dünyanın sonuna kadar Aziz Petrus'un tahtına oturacak olanlardır. Latran'daki emperyal sarayımızı, başımızda taşıdığımız hükümdar tacımızı bağışlıyor ve aynı zamanda papalık tacını ve dahi lal gömlek ile kaftanı ve dahi emperyal yüceliğimizin işaretleriyle gücümüzün zaferini bırakıyoruz. Sözleriyle anlatılmak istenen Büyük Konstantin'in koskoca Roma İmparatorluğu'nun batısını hediye paketi gibi papanın kucağına koymuşluğundan başka bir şey değildi. Hristiyanlığın kurucusu sayılan imparatorun neden böyle bir çılgınlık yaptığı, durup dururken mülkünün yarısından niçin vazgeçtiği sorunsalı da yeni Roma İstanbul'un sırtına yüklenmişti. Büyük Konstantin sahte vasiyeti güya doğuda yeni bir başkent kurup oturmak kararı aldığında yazdırmış ve arkada bıraktığı malı mülkü terk ettiğimiz sarayımız ve Roma kenti ile tüm taşralarını ve dahi İtalya'nın kentleri ya da batı bölgelerinin tamamını çok aziz yönder ve ekümenik Papa Silvestro'ya bırakıyoruz. Ve bu kesin hükmümüzle saydığımız her şeyi ve her yerin onun ile seleflerinin iradesine Kutsal Roma Kilisesi'nin kanununa tabi olduğunu ilan ediyoruz. İfadesiyle papalığı bağışlamıştı. Günümüz dilinde anlaşılır çevirisini özetlediğimiz Latince metnin aslı Lorenzo Valla'nın ayrıntılı araştırması kapsamında sahteliğin kanıtlandığı sayfalarda yer alıyor. Yetmemiş, Hristiyanlığın bir numaralı cihan lideri Büyük Konstantin sahte vasiyetinde Pontifex Maximus sıfatıyla da Roma Kilisesi'nin başpatriği Papa'yı emperyal hükmümüzle 4 başlıca kilise, Antakya, İskenderiye, Konstantinopolis ve Kudüs'ün ve zaten Tanrı'nın dünyadaki tüm kiliselerinin öncüsü ilan ediyoruz, demişti. Batı Roma Hristiyan alemini Papa Silvestro ile kendisinden sonra gelecek papaların iradesine bırakmakla Avrupa kıtasının jeopolitik kaderini değiştirecek olan çakma vasiyet hükümleri, müminlerin hoşuna gidecek masallarla da süslüydü. Bölümün başında söylemiştik. Sahte belgenin yazılımı Papa Silvestro'nun Büyük Konstantin'i ölüm döşeğinde vaftiz ettiği efsanesine dayandırılmıştı. Üstüne bir de aynı Silvestro'nun yine Büyük Konstantin'i cüzam hastalığından iyileştirdiği mucizesi de eklenmişti. Gerçekten de Büyük Konstantin Hristiyanlığı kabul etmesine karşın vaftiz olmak için ölüm döşeğine düşmeyi beklemiş, böylece yaşarken işlediği günahların silinmesini sağlamayı amaçlamıştı. Ne var ki Konstantin'in ölüm tarihi kayıtlara geçmiş, tam olarak bilmiyordu. 22 Mayıs 337. Papa Silvestro'nunki de belliydi. 31 Aralık 335. Büyük Konstantin, kendisini ölüm döşeğinde vaftiz eden Papa öldüğünde hala hayattaydı. Üstüne 2 yıl daha yaşamıştı. Sadece bu hata bile Papa Stefano'nun imparatorun ölümünden 417 yıl sonra bulunmuş gibi çıkarıp Konstantin'in bağışı diye gösterdiği belgenin sahteliğini kanıtlamaya yeterliydi. Tabi belgeyi ilk gören Frank kralı Kısa Pepin ve dahi yakın çevresi okuma yazma bilmiş olsaydı. Zaten zurnanın zırt dediği yer ve çakma vasiyetin onca yıl otantik diye yutturulabilmesinin iki nedeninden birincisi tam da buydu. tarihin ilk 1000 yılında eğitim sıkı sıkıya kiliseye bağlı, okuryazarlık tamamen ruhban sınıfının tek elinde, o da öğrenmesine izin verilen papazlar tarafından icra edilebilen bir uğraşıydı. Uğraşıydı diyorum, çünkü matbaanın icadına daha çok vardı ve kitaplar elle yazılıyor, kopistler tarafından çoğaltılıyordu. Ruhban sınıfı dışında okuryazar parmakla gösterilecek kadar azdı. Din adamı olmayan egemenlerin ezici çoğunluğu, hatta kimi krallar bile okuma yazma bilmiyor, yanlarından eksik etmedikleri ruhban ve zaten saray erkanı papazlar hem okutmanlık hem de katiplik yapıyorlardı. Böylece tarihten coğrafyaya, gökbilimden tıbba, her bilim dalı kilisenin kontrolü altında ve muazzam bir bilgi birikimi içeren bir Hristiyanlık öncesi pagan düşünürlerin, bilginlerin bıraktığı yazılı kayıtlar Hristiyan olmadıkları gerekçesiyle yasaktı. Bilgiye erişimi özenle engellenen cahil halk her türlü hurafeye kolayca inandırılıyor, yazıya erişilmez bir kutsallık yüklüyor ve kilisenin yasakladığı pagan ama doğru bilgileri yayanlar aforoz ediliyorlardı. O tarihlerde dinsizlik bir suç. Hoş, çağımızda da suç ilan edilmesine çeyrek var. Ve toplumdan dışlanmak anlamında aforoz, cüzamdan beter bir cezaydı. Zaten bir zaman sonra bununla da yetinilmeyecek, hastaları kadim bilgiler doğrultusunda şifalı otlarla tedaviye çalışan ebe kadınlar başta, kilisenin resmi bilgisini tartışmaya açan herkes, cadı, büyücü, şeytanla işbirliği yaptı diye engizisyon işkencelerinden geçirilecek, meydanlarda yakılacaktı. Ne var ki yiğidi öldür, hakkını yeme. Batı Avrupa'daki belli başlı kiliselerin çoğu pagan dönemden kalan yazılı bilgiyi bazen ruhban sınıfından bile sakladı ama yok etmedi. İleriki çağlarda modern bilimler tam da kiliselerin yok etmediği bu kadim bilgiler antik dönem bilgilerinin ampirist bulguları üzerine inşa edilecekti. Ama 754 yılında kilisenin bilgi üzerindeki tekelini kıracak matbaanın icadına daha 700 yıl vardı. Antik Yunan, Mısır ve Roma uygarlıklarının yeniden keşfedilmesiyle başlayacak Rönesans'a bir o kadar. Papa Stefano'nun sahte Konstantin vasiyetini kısa tepine göstermeden önce okuma yazma bilen Frank Başpapaz Fulya'da bir biçimde ikna ettiğini tahmin zor olmasa gerek. Gerçi Frank kralını belgenin gerçekliğine inandırmak için çok daha geçerli bir gerekçesi vardı. Papa Stefano, İtalya'yı Lombard ihtilasından kurtarması ve papalığın egemenliğini vermesi karşılığında kısa pepini Batı Roma İmparatoru unvanını önerdi. Barbar istilaları ile tahtların devrildiği Avrupa'da hanedanlar kırıma uğramış, Batist savaş senyörleri krallıklarını ilan ederken aralarından birisini imparator unvanıyla donatacak meşru bir makam da kalmamıştı. 6 Ocak 754'te Pontion'daki sarayda buluşan Papa Stefano ile Kral Kısa Pep'in karşılıklı bir meşruiyet pazarlığında anlaştılar. 14 Nisan 754'te Kısa Pep'in fethedeceği İtalya topraklarından feragat sözü ve papalara bu topraklarda devlet kurma yetkisini veren Quercy Anlaşması'nı imzaladı. Söz konusu anlaşma, Sat Lombardlardan geri alınacak bölgeleri kapsamıyordu. Güney İtalya'da Pentapol diye anılan 5 ilin egemenliğini de Konstantinopolis'teki Roma İmparatorluğundan koparıp Papa'nın hükümranlığına bağlıyordu. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İtalya'daki mülkünü savaşta değil, masada yitirdiği bu anlaşma tarihe Pepi'nin bağışı olarak geçecekti. 27 Temmuz 754'te Papa Stefano, sarayında hala konuğu olduğu Kısa Pepi'ni, İmparator tacını kutsal yaratıcı adına Roma Kilisesi'nin kurucu resulleri Aziz Petrus ve Pavlus'un aracısı sıfatıyla kendi eliyle giydirdi. Onunla birlikte iki oğlu, Carolus, gelecekteki Şarlman ile Karloman'ı da kutsayarak soyunu Karolen Şanidanı olarak sürdürme meşruiyetini tanıdı. Kralı imparator, oğullarını da kral ilan ettikten sonra hanedanlarına Romalıların korucuları unvanını verdi. Karşılığında İtalya'ya Frank ordularıyla geri döndü. Kısa Pep'in 755'ten öteye Lombardlardan geri aldığı İtalya topraklarını söz verdiği gibi Papa'ya bağışladı. Frank, İmparator Kısa Pep'in bağışladığı toprakları Papa adına teslim almak görevi Frank Başpapazı Fulra'da verilmişti. Fulrat, düşmandan geri alınan ve Konstantinopolis'teki imparatordan gasp edilen kentlerin anahtarlarını Aziz Petrus'un mezarının üstüne koyarak mülkiyetlerini Hristiyan Roma'nın kurucu resulüne devretmiş oldu. Böylece Papalık Devletleri diye anılacak kurum doğuyor ve İtalya, Resul Petrus'un selefleri papaların egemenliğine giriyordu. Papa Stefano, zaman yitirmeden biri mülkünü yönetecek ve öteki Hristiyan ruhbana kendi adına öncülük edecek iki temsilci seçti. Eski papalık başkenti Ravenna'nın Doğu Roma İmparatoruna sadık kalan başpatliği Sergius, bu uyduruk egemenliğe itiraz edecek oldu, tutuklandı. Yoktan iktidar yaratan sahte vasiyet belgesine dönecek olursak, bilmem ilk Roma papası Silvestro'yu atfedilen sayısız mucizeden Büyük Konstantin'i cüzamdan iyileştirdiği başarısına dönmeye gerek var mı? Büyük Konstantin, bizzat düzenlediği iki din kurultayında bile bulunmayan Papa Silvestro eliyle vaftiz olmadığı gibi, zamanı için çok uzun sayılan 65 yıllık ömründe de cüzama yakalanmamıştı. Ne var ki efsaneler çoğu kez gerçeklerden daha büyüleyici ve bilgiden çok daha kolay ulaşılır, inanç dünyasında sürdükleri ömür gerçek tarihlerden bile uzun oluyor. Pek çok edebiyat eseri Papa Silvestro'nun mucizelerinden söz eder. Dante'nin İlahi Komedyası'nın ilk bölümü Cehennemi Bir Kantosu'nda bile Büyük Konstantin'i cüzamdan iyi eden Silvestro diye anılır. Kendisini imparatoru vaftiz ederken, cüzamını geçirirken ya da elinden sahte vasiyeti teslim alırken gösteren sayısız tasvir vardır. Dünyanın dört bir yanında hala resmedilmekte, hala kutsanmaktadır. Tarihçi Bernard Vanier'in deyişiyle kayda değer hiçbir şey yapmadan kayıtlara geçen Papa Silvestro'nun tek gerçek başarısı 1-31 Aralık gecesi ölmekti. Hristiyanlık yolunda şehit olmadan azizlik mertebesine yükseltilen Silvestro'nun adı yılbaşı ile özdeşleşmiştir. 31 Aralık gecesi Aziz Silvestro Bayramı olarak kutlanır. 3. ayrımın sonu sayfa 55.